Ayrım 6.
Canı sıkıldı. Acaba bu sohbet daha ne kadar devam ederdi? Yapacak bir şey bulamadı. Şark kahvesine giden dik yokuşa saptı. Burası daha kalabalıktı. Kahvenin bahçesinde kızıl erkekli gençler öbek öbek toplanmışlardı. Bir an içeriye girip vakit geçirmeyi düşündü. Ama yanı başında peydah olan yılışık bir herifin rahatsız edici bakışlarına bozularak ters yüzü yokuşa tırmandı. Tekrar evin önünden geçti. Sohbetin devam ettiğini sanarak antreye baktığında kadınların olmadığını gördü. Sevinçle zıpladı. Beklemekten kurtulmuştu ama bu kez yüreğinde hissettiği ezikliğin pek sevinçle ilgisi yoktu. Eve girebileceğini anladığı anda içindeki heyecanda dorağa tırmanmıştı. Bir an duraladı. Vazgeçmek için son fırsatıydı bu. Adımını içeri attıktan sonra bırakıp çıkamayacağını biliyordu. Bırakıp giderse Selim'in asla neden son anda vazgeçtin demeyeceğini biliyordu. Hatta belki kocası memnun bile olurdu. Onun bu işe bulaşmasını istemediğini de iyi biliyordu. Fakat vazgeçemezdi. Önce kocası için vazgeçemezdi. Onun ne kadar yalnız ve çaresiz olduğunu anlamıştı. Şimdi yardım etmezse ne zaman yardım edecekti? Sonra da kendisi için. Bu cesaret ve kişiliğinin bir sınavıydı. Bunca yıl sonra kocasına ne kadar yararlı bir eş olduğunu ispat için mükemmel bir fırsat yakalamıştı. Artık bu saatten sonra üstlendiği işi terk edemezdi. Gözünü kapatıp bütün bildiği dualar içinden geçirdi. Sonra başka bir aksilik daha çıkmasın diye aceleyle fırlayıp apartmandan içeriye daldı. Parlak güneşin etkisi altında kalan gözleri bir süre binanın loşluğu içinde uyum sağlayamadı. Göz kapaklarını kırpıştırıp durdu. Şöyle bir bakındı. Binada asansör yoktu. Önündeki geniş mermer merdivenleri çıkmaya başladı. Heyecandan otomatiğe basmayı unutmuştu. İkinci katın merdivenlerini çıkarken etraf iyice karardı. Dikkatle trabzanı tutunarak basamaklara takılıp kösteklenmemeye çalıştı. İkinci katın merdiven boşluğuna geldiğinde durup el yordamıyla duvarları kontrol ederek otomatiğin tuşunu aradı. Eli bir şeylere değdi. Yokladı ama basmaya korktu. Kapı zili olmasından korktu. Şimdi gözü biraz daha karanlığa alışmaya başlamıştı. Neden sonra temas ettiği tuşun iki kapı arasındaki duvarda olduğunu anladı. Bu kapı zili olamazdı. Rahatladı ve bastı. Etraf soluk bir ışıkla aydınlandı. Önünü daha rahat görebilen Selma, merdivenlere atılarak bir kat daha yukarı çıktı. Karşılıklı iki kapı vardı. Gözleri kapı üzerlerindeki numaralarda dolaştı. Otto Han'ın 6 numaralı dairesi soldaki kapıydı. Sinirleri son derece gerilmişti. Anahtarı kilide taktı, soluğunu tuttu ve metal parçasına çevirdi. Kapı açılmadı. Bir daha zorladı, yine açılmadı. Bu kez öteki anahtarlardan birini denedi. Bu anahtar kilidin yuvasına bile girmedi. Yarısı içeride kalan anahtarı zar zor çıkardı. Üçüncüyü denemek üzere elindeki anahtarlara bakarken kat otomatiği söndü. Birden boş bulunup korktu. Elindeki anahtarları düşürmemek için avucunu kapatınca denediği anahtarlar birbirine karıştı. Lanet olsun diye söylendi. Titreyen eliyle otomatiğe tekrar bastı. Aynı anda da aşağı katlarda bir ses duydu. Galiba biri apartmana girmişti. Kulaklarını dikip dinledi. Önce ne yapacağını şaşırdı. Usulca eğilip aşağıya baktı. Ak saçlı bir adam ağır ağır merdivenleri çıkıyordu. Kapıcı olamazdı. Giyiminden daire sakinlerinden biri olduğuna hükmetti. Kendi kendine, "Sakin ol, paniğe lüzum yok," dedi. Adam buraya ne sebeple geldiğini bilemezdi ya, kim aradığını sorarsa bir isim uydururdu. Yanakları al al olmuştu. Göğsü heyecandan inip kalkıyordu. Kımıldamadan bekledi. Adam üçüncü katın merdivenlerine gelirse, o da ağır ağır hiçbir şey yokmuş gibi aşağı inmeye karar verdi. Fakat adam ikinci katta durdu. Dairelerden birinin zilini çaldı. Derin bir oh çekti Selma. Sırtını duvara yaslayıp kımıldamadan bekledi. Alt kattaki kapılardan biri açıldı. Duyamadığı bir konuşma oldu ve arkasından kapı kapandı. Tehlike geçmişti. Sönen otomatiğe tekrar bastı ve eline gelen ilk anahtarı kilide soktu. Bu kez ilk çevirişte kapı açıldı. Neredeyse sevinçten çığlık atacaktı. Telaştan yine hata yapmıştı. Selim içeriye girmeden önce her ihtimale karşı kapının zilini çalmasını tembih etmişti. Adam bekardı. Özel hayatı hakkında da hiçbir bilgileri yoktu. Beraber yaşadığı bir kadın olabilirdi veya herhangi birisi. Temizlik yapan gündelikçi kadın bile karşılaşması mümkündü. Bütün bunları eşikten içeriye adımını atarken hatırladı. Kapıyı örtmeden önce eşikte duraladı, etrafı dinledi. Daireye tam bir sessizlik hakimdi. İçeride kimsecikler yoktu. Usulca kapıyı kapadı. Selma asıl tedirginliği o zaman hissetti. İzinsiz, hırsız gibi girdiği dairede tek başınaydı. Giriştiği işin hiç de kolay olmadığını, ahlaki yönden içinde izah edemediği bir fırtınanın başladığını duyumsadı. Mantık açısından kendisini haklı gösterecek sebepler bulsa bile eylemi bir suçtu. Ne arayacağını bile bilmiyordu. Her iki elini rahatça kullanabilmek için hasır çantasını omzuna astı ve o zaman ellerinin boş olduğunu fark etti. Kanı beynine sıçradı. Korku ve telaştan anahtarı kapının üstünde unutmuştu. Yaptığı hatayı fark edip merdivenlerde birinin olabileceğini düşünmeden sokak kapısını açtı. Allah'tan dışarısı boştu. Otomatik sönmüştü ama dairede aksiden aydınlıkta kilit üzerinde duran anahtarı gördü, usulca delikten çıkardı ve kapıyı örttü. Derin bir nefes aldı. Bir süre heyecanının yatışmasını bekledi. Nasıl olsa vakti boldu. Akşama kadar evi arayacak zamanı vardı. Bir yerde bırakıp kaybetmeyeyim diye anahtarı çantasının özel bir yerine sıkıştırdı. Sinirleri yatışınca önce daireyi şöyle bir gezdi. Çalıştığı şirket Ottohan'a mobilyalı bir daire kiralamıştı. Eşyaların yerli olmasından belliydi bu. Salon büyüktü ama eşyalar zevksiz ve eskimeye yüz tutmuştu. Kuşkusuz bu daire Ottohan'dan evvel de başkalarına yine mobilyasıyla kiraya verilmişti. Salondaki eşyalar ancak asgari düzeydeki ihtiyaçları karşılayacak kadardı. Otto'nun ilave ettiği hiçbir şey göremedi. Sonra yatak odasına geçti. Oda bir bekar erkeğe uygun düşmeyecek kadar derli topluydu. Yatak örtüsü en ufak kırışıklığa yer vermeyecek şekilde düzgün örtülmüştü. Etrafta rastgele çıkarılıp atılmış tek bir çamaşır ya da kirli eşya görünmüyordu. Gardırobu açtı. 5-6 takım elbise, ütülü gömlekler sıra sıra askılara asılmıştı. Yerde hepsi boyalı, pırıl pırıl pabuçlar sıralanmıştı. Bir genç kızın odası bile ancak bu kadar muntazam olabilirdi. Yatağın her iki yanında ufak komodinler vardı. Birinin üst çekmecesini açtı. İçinde ufak çaplı bir tabanca duruyordu. Türkiye'ye çalışmak için gelen bir bilim adamının evinde silah bulunması hiç de normal değildi. Selma yine de şaşmadı buna. Hatta evde bir silah bulmasa belki şaşardı. Aceleyle kapattı çekmeceyi. Silah görmeye tahammülü yoktu. Komodinin kapaklı alt bölümünü açtı bu kez. Üst üste dizilmiş bir sürü mecmua vardı. Birkaç tanesini alıp çıkardı. Çoğu yabancı seks dergileriydi. Her türlü birleşmeyi gösteren basit pornografik dergiler. Selma cinsel yönden sağlıklı ve normal bir insandı. Üstelik seksi de çok severdi ve kocasıyla mükemmel ve uyumlu bir cinsel yaşamı vardı. Sekste ayıbı ve tabuyu kabul etmezdi ama gördüğü resimler midesini bulandırdı. Çoğu iki erkek arasındaki cinsel birleşmeyi gösteren iğrenç resimlerdi. Tiksinerek dergileri aceleyle yerine koydu ama teşhisinde yanılmadığını da memnuniyetle anladı. Artık şüphesi yoktu. Ottohan bir homoseksüeldi. Bakalım Selim akşam bu anlattıklarında ne diyecekti? Evde iki oda daha vardı. Birinin içinde boş denecek kadar az eşya mevcuttu. Yatak olarak kullanılabilecek bir kanepe, ufak ekranlı bir televizyon ve iki sehpa. Bu odada çok geniş bir gümme dolap vardı. İçi hemen hemen boştu. Genç kadın bir elektrik süpürgesiyle iki plastik kova gördü. Son oda ise Ottohan'ın çalışma odasıydı. İçinden bir his ne bulacaksa bu odada bulacağını söylüyordu. Kapıyı itti, içeri girdi. Pencerelerin perdeleri sıkı sıkıya kapalı olduğundan içerisi oldukça loştu. Selma dışarıdan görünebileceği endişesiyle elektriği yakamadı. Bunu göze alamazdı. Pencereye yaklaşıp kalın perdeleri biraz araladı. Az da olsa güneş ışığı hissedilir bir aydınlık sağladı. Odanın içinde ufaklığına uymayan kocaman bir çalışma masası yer almıştı. Masanın üzerinde bir yığın ilmi kitap ve dosyalar sıralanmıştı. Ortada da ufak bir bilgisayar vardı. Ottohan'ın titizliği bu odada da hemen fark ediliyordu. Her şey yerli yerindeydi. Üst üste duran dosyalar bile milimetrik bir nizam içindeydi. Genç kadın masaya yaklaştı, dosyaları karıştırmaya başladı. Alman lisesi mezunu olduğu için bu dili iyi bilirdi. Ne çare ki bütün yazılar tıbbi terimlerle doluydu. Hiçbir şey anlamadı. Masanın gözlerinde de işe yarar bir şey bulamadı. İyice canı sıkıldı. Kocasının söyledikleri aklına geldi. Arınacak şey onların değil bizim evde demişti. Selim'in bu sözüne o sırada gereken önemi vermediğini düşündü birden. Yoksa kendi evlerinde saklı bir sır mı vardı? Selim'in kendisine bile söylemediği. Neyse bunu sonra düşünürüz diye odadan çıktı. Sinirleri yatışmış olmasına rağmen kapalı evde sıcaktan bunalmıştı. Bir de mutfakla banyoya bakayım dedi. Banyoda ilgisini çeken bir şey göremedi. Sonra mutfağa girdi. Burası da sıradan bir mutfaktı işte. Raflarda eğik yatırılmış birkaç şişe elma şarabı gördü. Hepsi de Alman markalıydı. İş olsun diye bir de buzdolabını açtı. Neredeyse hayretinden küçük dilini yutacaktı. Buzdolabında en ufak bir yiyecek maddesi yoktu. Dolap başka bir gaye için kullanılıyordu. Derecesi belli bir seviyeye getirilmiş dolapta tahta kıskaçlarla tutturulmuş 3 deney tüpü vardı. 3 ince uzun tüp ve içlerinde sarı renkte ne olduklarını anlayamadığı eriyikler. Selma nihayet bir şey bulmuş olmanın sevinciyle coştu. Tabii ne bulduğunu kestiremiyordu. Belki de son derece sıradan bazı kimyevi terkiplerdi. Bunu derhal kocasına söylemeliydi. Ancak o anlar, o takdir edebilirdi. Saatine bir göz attı. 12'yi geçiyordu. Farkına varmadan evde epey oyalandığını anladı. Çalan telefonun zili yüreğini ağzına getirdi. Boş bulunmuştu. Korkuyla sıçradı. Bu saatte bu evi kim arayabilirdi ki? Otto'yu tanıyanlar, onun çalıştığını bilen kişilerdi. Evden değil, iş yerinden aramaları lazımdı. Yaptığı işe öylesine dalmıştı ki, neden sonra uyanıp, aptal kafam diye söylendi. Selim onu uyarmıştı. Zayıf bir olasılıkla şayet Otto herhangi bir şekilde fabrikadan çıkarsa, Selim sinyalli bir telefonla onu uyaracak ve tehlikeyi haber verecekti. Otto belki evine gelmeyebilirdi ama Selim bu riske giremeyeceğini, karısını göz göre göre tehlikeye atamayacağını 100 kere söylemişti. Anlaşmalarına göre telefon çalarsa Selma asla açmayacaktı. Şayet zil 3 defa çaldıktan sonra kesilirse arayanın kocası olduğunu anlayacaktı genç kadın. Kısa bir aradan sonra ikinci arayışta ise açacak fakat ses vermeyecekti. Önce Selim konuşacak, kendisini tanıttıktan sonra da Selma ona cevap verecekti. Her türlü aksiliğe karşı Selim bir de parola kullanmaya teklif etmişti. Karısı telefonu ses vermeden açtığında Selim Ayşe diyecek ve kendisini tanıtacaktı. Dün gece bunları konuşurken genç kadın bütün bunların anlamsız ve komik olduğunu, başına hiçbir derdin gelmeyeceğini, boş bir eve girip çıkmanın problem yaratmayacağını ısrarla vurgulamıştı. Ama şimdi içini bir korku kaplamıştı. Paniğe kapılmış zil sesini saymayı filan unutmuştu. Telefon salondaydı, kulak kabarttı. Zil sesi kesilmişti. Eyvah dedi içinden. Bir aksilik vardı belli ki. İlk aklına gelen ihtimal Otto'nun eve döndüğüydü. Ne yapacağını bilemeden kararsız bocaladı. Aynı anda telefon tekrar çalmaya başladı. Selma sayıyordu. 1, 2 ve 3. Telefon tekrar kesildi. Artık şüphesi yoktu. Bu kocasının tehlike sinyaliydi. Evi bir an önce terk etmesi gerekiyordu. Telaşla etrafına bakındı. Telefonu açmamaya karar verdi. Telefonda konuşup vakit kaybetmektense bir an evvel uzaklaşmak daha evlaydı. Etrafta bir şey unutup unutmadığına, herhangi bir şey yerinden oynatıp oynatmadığına bakmak için son kez koşarak evin içinde bir tur attı. Her şey yerli yerinde görünüyordu. Çantasından anahtarı çıkardı, kapıyı dıştan kilitlemeyi unutmamalıydı. Antreye geldi ve dondu kaldı. Kapı çalınıyordu. Aman Allah'ım diye fısıldadı. Şimdi ne yapacaktı? Bir yandan Otto'nun döndüğünü belirten tehlike telefonu, bir yandan da kapıda bir adam. Dışarı çıkamazdı. Her yanı uyuşmuştu. Aklına yapabileceği hiçbir şey gelmiyordu. Mıhlanıp kaldığı yerde ecel terleri dökmeye başladı. Kapı ısrarla çalınıyordu. Kapıyı çalan içeride birinin olduğunu biliyormuş gibi şimdi de kapıya vurmaya başlamıştı. Selma etrafına bakındı. Birden aklına küçük odadaki gömme dolap geldi. Başka sığınacak bir yer hatırlayamadı. Bir koşu odaya girip dolabın kapağını açtı. Kapağın madeni çıkıntısı parmağını çizdi. Eli kanıyordu. Fazla düşünmeden içeri girip dolap kapağını kapattı. Dolabı içeriden tam kapatmayı beceremedi. Parmağından oluk gibi kan akıyordu. Mendilini çıkarıp parmağına bastırdı. Korkudan mesanesinde şiddetli bir tazyik hissediyordu. Yine içinden bildiği tüm duaları sıralamaya başladı. Telefonun zili kesilmiş fakat kapıdaki ses daha da artmıştı. Selma'nın her tarafı titriyordu. Neredeyse bayılacaktı. Sonunda korktuğu başına geldi. Adam içeriye girmişti. Şimdi odalarda dolaşırken çıkardığı ayak seslerini duyuyordu. İrkildi. İçeriye giren adam bağırarak konuşuyordu. Tüm korkusuna rağmen kulak verdi. İnanamıyordu işittiğine. Adam, Selma Hanım neredesiniz? Endişelenmeyin, ben dostum diye sesleniyordu. Olacak şey değildi bu. Sesi tanımıyordu. Ama dışarıdaki adam onu ismen çağıracak kadar tanıyor ve daha da önemlisi gizli de olsa bu eve girdiğini biliyordu. Selma Hanım çıkın ortaya. Lütfen beni aratmayın. Vaktimiz yok. Otto Han her an gelebilir. Yoksa bu bir tuzak mıydı? Kapıyı açarsa bir silah namlusuyla karşı karşıya mı gelecekti? Sonunda adam bulunduğu odaya geldi ve dolabın kapağını açtı. Elinde silah falan yoktu. Ayrıca dost gibi bakan, babacan bir tipti. Acele edin lütfen, acele edin diyordu. Biraz kendini toparlayan Selma hayretle adama baktı. Sonunda, siz kimsiniz diyebildi. Boş verin şimdi benim kim olduğumu. Siz acele etmeye bakın. Bir iki dakika sonra Ottahan burada olacak. Selma'nın titremesi biraz hafiflemişti. Ama uğradığı paniği tam atlattığı söylenemezdi. Yine de adamın yardımıyla dolaptan çıkıp kapağı kapattılar. Koridora fırladılar. Babacan tipli adam sokak kapısını araladı, işaret parmağını dudaklarına götürüp sus işareti yaptı. Aralıktan dışarıyı dinledi. Kimse olmadığına kanaat getirmişti ki, haydi çıkın diye işaret etti. Selma kapıdan dışarıya süzülürken bir an adama baktı. Kim olursa olsun kendisini kurtardığı bu zor durum için teşekkür etmek istedi. Birden aklına geldi. Eve ilk girdiği sırada merdivenlerden yukarı çıkan bir adam görmüştü. Acaba o mu diye düşündü ama o olamazdı. Zira yukarıdan gördüğü kadarıyla o adam ak saçlı ve yaşlıydı. Bu ise çok daha dinç ve hareketliydi. Genç kadın adamın kolunu tuttu, yüzüne baktı. Otomatiğin titrek ışığında adam cebinden çıkardığı bir anahtarla kapıyı dışarıdan kilitlemeye çalışıyordu. Adam, "Daha ne duruyorsunuz, niçin gitmiyorsunuz?" diye sordu. Genç kadın kekeleyerek, "Size teşekkür etmek istemiştim." diyebildi. "Dedim ya teşekkürü boş verin, Otto ile karşılaşmadan bir an evvel terk edin burayı." Selma başka bir şey söylemeden yıldırım gibi merdivenlere atıldı. Gençliğinin ve biraz da korkunun verdiği telaşla birer ikişer merdivenlere indi. Sokağa çıktığında yakıcı Temmuz güneşinin bu kadar güzel ve rahatlatıcı olduğunu şimdiye kadar hiç fark etmediğini hissediyordu. Artık serbestti ve Ottahan'ın sürpriz dönüşünden kurtulmuştu. O akşam Karl Weber için Sheraton Oteli'nde verilecek tanışma kokteyline gitmek üzere hazırlanırken Selim'in yüzünden düşen bin parçaydı. Bugün Selma'nın başına gelenlere hem üzülmüş hem de böyle bir girişime izin verdiği için pişman olmuştu. Bu iş kapanmıştı artık. Bundan sonra karısının bu işe bulaşmasına kesinlikle izin vermeyecekti. Öğleye doğru Otto, Doktor Kenan'a biraz dışarıya çıkacağını söyleyince bunu işten Selim birden işkillenmişti. Adama nereye gideceğini soramazdı. Evine uğrayacağına ihtimal vermiyordu ama yine de tedbir olarak karısıyla anlaştığı üzere iki kez sinyalli telefon etmiş. Fakat telefon açılmayınca Selma'nın çoktan evi terk ettiğini düşünmüştü. Sonra karısının başına gelenleri onun ağzından işitince çılgına dönmüş, en fazla da ona izin verdiği için kendine kızmıştı. Şimdi düşündükçe tüyleri diken diken oluyordu. Eve döndüğünden beri sadece bu konuyu konuşuyorlardı. Şimdi durum iyice karışmıştı. Birileri Selma'ya yardım etmişti. Polis olamazdı. Çünkü aşı konusunda beyinlerinde oluşan endişeyi hiçbir resmi merciye açıklamamışlardı. O halde Selma'yı kurtaran adam kimdi? Selma'nın o daireye gireceğini nereden biliyordu? Selma'yı da takip mi ediyorlardı? O adam kimin adına çalışıyordu? Ottohan'ın evinin anahtarlarını nasıl ve nereden ele geçirmişlerdi? Bir sürü cevapsız sual. Selim kendisine korku veren tüm bu sualleri düşündükten sonra karısının buzdolabında gördüğü üç tüp içindeki eriyi hatırladı. Hiç önemsemedi. Kimya ve ecza ile ilgilenen herkesin evinde bulunabilecek bir şeydi bu. Aşısıyla ilgisi olamazdı. Bir tür gurur ve iftihar ile baktı karısına. Salondaki tüm kadınların en güzeli ve en çarpıcısıydı. Böylesine muhteşem bir kadına sahip olmanın ve onun tarafından sevilmenin yarattığı bir mutlulukla duyumsadı. Kokteyl salonuna girdikleri andan beri bütün gözler genç kadına çevrilmişti. Gerçi bazı erkeklerin ihtiras ve arzu dolu bakışlarıyla tanıdık ve dost gözüken kadınların kıskançlık ve haset dolu nazarlarından rahatsız oluyorsa da, bu durumun erkeklik gururunu okşadığını ve bir çift olarak ortaya koydukları uyumlu beraberliğin hazzını doyasıya yaşadığını itiraf etmeliydi. Selma tüm omuzlarını ve sırtını açıkta bırakan siyah, ince askılı bir kokteyl elbisesi giymişti. Hışırtılı kumaş incecikti. Ayaklarında dekolte ve uzun topuklu iskarpinler vardı. Saçlarını topuz yapıp başında toplamıştı. İnce yapısı ve zarafetiyle salonun dikkatleri toplayan odak noktası haline gelmişti. Selim göz ucuyla onu süzdü. Kocasının önünde beğenilmenin ve etrafı etkilemenin verdiği kadınsal bir coşkuyla bütün gün yaşadıklarını unutmuş gibi rahat ve tabii tanıdığı kimselerin yanına doğru yürüdü. Otel idaresi kokteyle bala salonunu tahsis etmişti. Henüz erken olmasına rağmen salon yükünü almıştı. Onları ilk olarak Servet Şahin'le karısı karşıladı. Bir özel lisede öğretmenlik yapan Ferhunde Hanım, kara kuru, asık suratlı, az konuşan bir kadındı. Selim, karısıyla Ferhunde Hanım'ın yıldızlarının pek bağdaşmadığını bilirdi. Karısının haksızlık ettiğini de. Gerçekte Ferhunde Hanım kafalı, kültürlü ve olgun bir kadındı. Az ama öz konuşurdu. Konuştuğu zaman da dinletmesini bilirdi. Selma'nın aksine Selim onunla sohbetten zevk alırdı. Tarih öğretmeni olmasına rağmen sanattan, edebiyattan, felsefeden iyi anlardı. Kadının elini sıkıp hal hatır sorduktan sonra hemen yeni açılan bir resim sergisi hakkında konuşmaya başladılar. Ferhunde Hanım her zamanki gibi Selma'ya nezaket ölçülerinin dışında fazla bir ilgi göstermemişti. Az sonra yanlarına Doktor Kenan'la eşi Ruhsar yaklaştı. Ruhsar biraz kilolu ve beslenmesine fazla titizlik göstermeyen bir kadındı. Selma'nın bu konudaki titizliğine hep şaşardı. İyi niyetli, düşündüğünü söylemekten kaçınmayan bir ev kadınıydı. Selma ile iyi anlaşırlardı. Gras ilaç sanayinin üst düzey yöneticileri hemen hemen toplanmışlardı. Muhtar basmacının gelip kısa bir konuşma ile Karl Weber'i menajerler ve eşlerine tanıtması bekleniyordu. Büyük patron hala ortalarda yoktu. Selim, kağıt peçeteye sarılmış buzlu bir cin tonik bardağıyla ortalarda dolaşan Otto'nu gördü. Genellikle fabrikada çalışanlar tarafından dışlanan biriydi. Eşi dostu pek yoktu. Adam öğleden sonra işe dönmemişti. Nereye gitmiş olabileceği Selim'i düşündürüyordu. Artık Otto'yu görmek bile sinirlerinin gerilmesine yol açıyordu. Hele bugün olanlardan sonra. Otto onlardan uzak durdu. En yakın mesai arkadaşları olmalarına rağmen yanlarına gelmemiş, bir köşeye çekilip 3 kişilik bir orkestranın çaldığı canlı müziği dinler görünmeyi yeğlemişti. Bir ara Doktor Kenan, Selim'i yalnız bulup yanına yaklaştı. Selma ve Ruhsar açık büfedeki envai çeşit kanepe ve pastaların arasında damak zevklerine uygun yiyecek seçmekle meşguldüler. Doktor Kenan'ın yüzünde endişeli bir ifade vardı. Yüzü solmuş, gözlerinin altında kara torbalar oluşmuştu. Kısık sesle, ''Seninle görüşmemiz lazım.'' dedi. Selim laboratuvar şefine merakla baktı. ''Anlattıklarını pek ciddiye almadığım için kusura bakma.'' diye fısıldadı. ''Çok düşündüm. Öncelere inanamadım. Ama artık duramayız. Bence bu durumu patrona açıklamalıyız. Gerekirse polise bile başvurmalıyız.'' ''Ne patronu? Kimden bahsediyorsun sen?'' Muhtar basmacıdan tabii. Neden? Ne oldu ki? Doktor Kenan susup bir an önüne baktı. Sonra çekinerek. Dün gecede birileri benim eve girip bir şeyler aramışlar. Tıpkı seninki gibi. Çalınan bir şey de yok. Artık bu tür haberler Selim için sürpriz olmaktan çıkmıştı. Olağan bir şey işitmiş gibi başını salladı. Anlıyorum dedi. Dün gece eski bir arkadaşımı ziyaret için Kadıköy yakasına geçmiştik. Eve geç döndük. Geldiğimizde çalışma odam didik didik aranmıştı. Ruhsar çok korktu. Olayı basit bir hırsızlık sandı. Senin başına gelen vakayı ona anlatmamıştım. Neler oluyor kuzum? Kim bu adamlar? Gerçekten aşının mı peşindeler? Öyle bile olsa yanlış ev seçtiler. Bu keşif sana ait. Bende ne arıyorlar ki?